Ayrım 21. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 242. İrtica olarak zulüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha ilk günlerden beri karşılaştığı temel tehlikeler bugün de aynıdır ve daima şu iki başlık altında belirginleşmiştir. 1. İrticai tehdit. 2. Bölücü tehdit. Dikkatlerden kaçmayan bir başka noktada bu iki tehdidin her zaman ve tartışmasız bir biçimde dışarıdan kotarıldığı ve içimizden kendisine destek ve yandaş bulduğudur. 11 Eylül terör olayının ardından siyasetlerini İslam ekseninde yoğunlaştıran Batı, özellikle ABD, Türkiye'de laik devletin egemenliğini sarsmak ve ülkemizi BOP projesi için bir atlama taşı ve ikmal alanı haline getirmek maksadıyla beklentisini daha çok irtica odaklı tahribe yönlendirmiş bulunuyor. İrtica denince ne anlamaktayız, ne anlamalıyız? Cumhuriyetin banisi Atatürk, irtica denince ne anlıyordu? İrtica, dinin ihanet aracı yapılması halinde vücut bulan kötülüğün adıdır. Tarihte hep Hristiyan, Batı çıkarcıları uğruna kullanılmış ve işletilmiştir. Günümüzde daha çok siyaset dinciliği olarak sahneye çıkan irtica, tarihi boyunca desteği, itibarı, alkışı Müslümanlardan almış, hizmeti hiç aralıksız emperyalist güçlerin çıkarı uğrunda sergilemiştir, bilerek veya bilmeyerek. Kur'an açısından irtica, Ali İmran 72 mucizesi. Ne ilginçtir ki Kur'an irticayı ehli kitap Haçlı Siyon hesabına işleyen fitne olarak göstermektedir. Ehli kitaptan bir cümle şöyle dedi. Şu iman edenlere, indirilene, günün başlangıcında inanın, günün sonunda karşı çıkın. Belki bu sayede geriye, eskiye dönerler, irtica ederler. Ali İmran 72. Burada kullanılan geriye dönerler anlamındaki fiil, rücu kökünden bir fiildir. İrtica da o köktendir. Kur'an, rücu kökünden kelimeleri daha çok kötülükten iyiliğe, şirkten tevhide, küfürden imana dönmek anlamında kullanır. Bir tek yerde Ali İmran 72. ayettedir ki bunun tam tersini yaparak bir mucize ihbarda bulunuyor ve rücu tevhidden şirke, imandan küfre, iyilikten kötülüğe dönüş olarak tanıtıyor. Ve bu tür rücuğun arkasından da Hristiyan, Yahudi odakların beklentilerini, teşebbüslerini gösteriyor. Ali İmran 72'deki rücu, geriye dönüş ve köktaşı olan irtica, Kur'an tarafından imanın omurgasına yerleştirilen hanifliğin tam karşıtı bir anlamda kullanılıyor. Kur'an'a göre irtica, haniflikten bir sapıştır. Ali İmran 72, Kur'an'ın mucize ihbarlarından biridir. Kelime-i şehadet mensuplarının benimsedikleri iman ve idrakten geriye dönmeleri, İslam üzerinde emelleri olan Haçlı Siyon odakların başlangıçtan beri ümit bağladıkları bir namertlik tavrıdır. Yani iman ve İslam'dan hangi anlamda ve çerçevede olursa olsun geriye dönüş bir şirktir, bir zulümdür ve ahde, vefaya, sadakate aykırı bir kahpeliktir. Müdafaa hukuk lügatını kullanırsak bir hiyanettir. Yukarıdaki ayet bu hiyaneti deşifre ediyor. Gerçek şu ki irtica bizzat Kur'an'ın şikayetçi olduğu bir beladır. Kur'an ne mucize bir yaklaşımdır ki irticayı aynen müdafaa hukuk idrakinin fark ettiği gibi bir Haçlı Siyon hesabına faaliyet olarak göstermektedir. Demek ki saltanat dincisi hayasızlar bu noktada da çok şerir bir tavır sergileyerek siyasal hesaplar uğruna yine Kur'an'a ve dine iftira etmekteler. İrticanın Kur'ansal dayanağını veren bu mucize işaret 3 gerçeği tespit etmemizi sağlıyor. 1. İrtica, Kur'an değerlerinden geriye yani şirk ve küfre dönüştürür. 2. Bir geriye dönüş olan irtica, iman ve ahde vefa gibi hayati değerlere ihanet olduğundan bir kahpelik ve ihanet olgusudur. 3. İrtica öncelikle ve özellikle Haçlı Siyon, Hristiyan Yahudi ortakların Müslümanları çökertmeden ümit bağladıkları, sonuç olarak da tahrik ve teşvik ettikleri bir tahrip aracıdır. Tarih boyunca irtica hareketleri Kur'an'ın bu mucize ihbarına tamı tamına uygun gelmiştir. Anadolu Kurtuluş Savaşı boyunca sergilenen irtica hareketleri bu bakımdan eşsiz bir örnekler serisidir. Atatürk'ün gözüyle irtica. Atatürk İrticayı iki temel açıdan değerlendirmiştir. 1. Felsefi açıdan, 2. Türk tarihi ve Türk Kurtuluş Savaşı açısından. Birinci anlamda irtica, hayatı geri götüren ve güzel olan her şeyi tahribe yönelen bir şer unsur olarak görülmektedir. Şöyle diyor Atatürk. Hayatın felsefesi, tarihin garip tecellisi şudur ki, her iyi, her güzel, her faydalı şey karşısında onu imha edecek bir kuvvet belirir. Bizim lisanımızda buna irtica derler. AB 14/339. Atatürk'ün bu yaklaşımı yukarıdaki ayetin delaletine hayret verici bir biçimde mutabıktır. İrticanın İslam'ın batıdaki baş düşmanı İngilizler tarafından yani Haçlılarca beslenip kotarıldığı Atatürk'ün altını sürekli çizdiği gerçeklerden bir diğeridir ve bu tespiti de Ali İmran 72'ye tamamen mutabıktır. Atatürk'e en büyük düşmanlığı İngilizlerin yapması sebepsiz değildir. İrtica hiyanetinin Kurtuluş Savaşı'na problem çıkardığı günlerde Atatürk şöyle diyordu. İrticai hareketin teşvikçisi İngilizler olup merkez beyni de İstanbul'dadır. İrticanın yine o günlerde Ermeni hainleriyle işbirliği yaptığını da Kurtuluş Savaşı ile ilgili zabıtlardan öğreniyoruz. Bakınız AB 6/325 Karabekir Paşa İstiklal Harbimiz 3/1079. Atatürk İrtica gibi hurafeye de karşıdır ama hurafe ile irticayı aynı kefeye koymamıştır. Neden? Şundan. İrticanın ağır biçimde mahkum edilişi dinsel karakteri yüzünden asla değildir, hiyanet karakteri yüzündendir. Mürteci hain kadrolar işin bu püf noktasına asla değinmezler. Tam aksine onu sürekli gözden kaçırarak Atatürk'ü irticaya değil de dine karşı gösterirler. Oysa ki Atatürk, hiyaneti söz konusu olmayan dinsel karşı çıkışların hiçbir eksikliklerine, hiçbir hurafeciklerine bakmadan onları bağrına basmış, övmüş, yüceltmiştir. Şu sözlere bakın. Müslüman aileden, vatan haini olanlardan gayrısının manevi kuvvetleri pek yüksektir. Anadolu'ya kalpten bağlanarak geleceği beklemektedirler. AB 7/155. Atatürk bir yerde şu tanımı da yapmaktadır. Vicdan yerine düşman parası tanıyan alçaklık. AB 5/329. Bir tanım daha veriyor Atatürk. Millete düşman, düşmanlara dost olarak takip edilen haince siyaset. AB 5/359. Buradan hareketle bütün zamanlar için geçerli bir hain tanımına ulaşabiliriz. Kurtuluş Savaşı ve Atatürkçü devrim sözlüğünde hiyanet, ülkeyi bir biçimde emperyalist sömürgecilerin denetim veya esaretine sokmaya çalışmaktadır. Bu çok değişik şekillerde belirebilir. Fiilen, fikren, silahla veya basın yoluyla gerçekleştirilebilir. Kurtuluş Savaşı destanının ölümsüz erleri irticaya karşı da savaş vermişlerdir. Bu erler sarayın Tealili İslam Cemiyeti adı altında memleketin her tarafında irtica hareketleri tertiplediğinden yakınmışlardır. Bakınız AB 6/384-398-7/21-22. Anadolu Kurtuluş Savaşı temelde iki düşmana karşı verildi. Vatansızlar, imansızlar. Müdafaa hukuk başbuğu şöyle diyor. Bir takım vatansızların ve dinsizlerin propagandaları bizim için hareket düsturu olamaz. AB 6/118. Kurtuluş Savaşı'nın serüvenini basiretle inceleyenler görürler ki vatansızlar içinde önemli miktarda mürteci vardır. Yani din perdesi altında ihanet sergileyenler. Eğer ortada bir ihanet yoksa din omurgalı yanlışlar irtica diye anılamaz. Dindardaki yanlışlar hurafe olur, cehalet olur, geleneksel tutuculuk olur. Bunların tümü bilgisizlik, bilinçsizlik olayıdır. İrtica ise bilinçli ve organize hiyanet olayıdır. Demek olur ki irtica, siyaset dincisi odakların iddia ettikleri gibi öyle Cumhuriyet döneminde Kemalistler tarafından dindarları karalamak için ortaya atılmış bir itham değildir. Dinciler burada da utanıp arlanmadan açıkça yalan söylemekte, iftiralar düzmektedirler. İrtica köklü bir kavramdır. Kur'an'ın şikayetçi olduğu bir kavramdır. Ve son dönemlerinde Osmanlı'nın da şikayetçi olduğu bir beladır. Ali İmran 72'nin tarih içindeki tecellileri. Atatürk'e dinmez bir hınç ve kin duyan Batı, irticai hareketleri anti-emperyalist Atatürk Cumhuriyeti'ni kundaklama aracı olarak sürekli kullanmıştır ve kullanmaktadır. Çünkü Atatürk inkılap ve ihtilali Hristiyan Siyon Batı'nın Ali İmran 72'nin dikkat çektiği geriye dönüşü gerçekleştirmesini beklediği Müslüman dünya akıl, ilim, özgürlük değerleriyle tahkim ederek herhangi bir dönüşe tevessül etmeye karşı korumaktadır. Emperyalizm böyle bir korumaya seyirci kalamaz, kalmamıştır. İslam dünyasında emperyalizme karşı mücadele ederek onu mağlup edip ona rağmen devlet kuran tek ülke Türkiye'dir. Tek kişi ise Mustafa Kemal Atatürk. Onun içindeki emperyalizmin temsilcileri, uzantıları ve dahildeki hizmetçileri Atatürk'ü içlerine asla sindiremiyorlar. Onu yıkmak ve yok etmek için dört koldan saldırıyorlar. Atatürk devriminin sağladığı muhteşem gelişme, Batı'daki benzeri gelişmelerden daha fazla bir şeydir. Çünkü Batı'da böylesi bir gelişme, dinin insan hayatından tümden kovulmasıyla sağlanmıştır. Oysa ki bizde bu gelişme, dinin gerçeği ve ruhuyla kucaklaşan bir gelişmedir. Bu gerçek göz önünde tutulduğunda, Türkiye Cumhuriyeti sadece bizim için değil, bütün İslam dünyası için bir tür kutsal emanettir. Demokrasi ve ilerleme adına İslam dünyasına bugün nelerin reva görüldüğüne bakarsak, bu emanetin anlam ve önemini daha iyi kavrarız. Bu emanetin özelliklerinden biri de bağımsızlık, demokrasi ve gelişmeyi emperyalizmin boyunduruğuna girmeden sağlamış olmaktır. Atatürk, emperyalizme karşı mücadelede İslam'ın ve Müslümanların istiklal, şahsiyet ve direnişini feda etmeden demokrasiyi ve ilerlemeyi sağlayabilen tek liderdir. Emperyalist ruh ve emellerini bugün küreselleşme perdesi altında dayatan Batı, işte bu yüzden İslam dünyasında iki mirası, İslam ve Atatürk mirası kendisi için çok ciddi engel olarak görmekte ve bu iki mirasın tahribini siyaset ve stratejilerinin esası yapmaktadır. Zulme karşı isyan ve ihtilal ruhu. Kur'an, yönetenlerin özellikle devlet başkanının iyilik ve doğruluktan maruftan ayrılması halinde ona isyanın gerekeceğini bildirmektedir. Mümtehine 12. Bu isyan gerçekleşmiyorsa kitle kendi eliyle firavunlar yaratıyor demektir. Şimdi bu meselenin kısa bir izahını yapalım. Geniş açıklamalar için bizim Kur'an'ın yarattığı Mucizeler Devrimler adlı eserimizin okunması lazımdır. Kur'an açısından isyan. İsyan kavramını biz Kur'an'ın Temel Kavramlar adlı eserimizin isyan maddesine ayrıntıladık. Burada kısa bir bilgi vereceğiz. İsyan kökünden türeyen kelimeler Kur'an'da 30 küsür yerde geçer. Bunların 20 küsürü fiil halinde kullanımdır. Bu demektir ki isyan varlık ve oluşta temel faaliyetlerden biridir. İsyan edene asi denir. Din literatüründe günah anlamında daha çok masiyet kelimesi kullanılır ki isyan anlamında da aynı kökten mimli bir mastardır. İsyan kelimesi Ragıp'ın da beyan ettiği gibi değnek sopa anlamında asa kelimesiyle aynı köktedir. Ve isyan bir şeyi asa ile engellemek anlamındadır. Daha sonra bu geçirdiği değişim ve gelişimle her türlü karşı çıkış anlamında kullanılmıştır. Biz burada şu ana kadar işaret edilmemiş bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Kur'an'da Hazreti Musa'nın serüveni anlatılırken kullanılan asa, değnek sopa kelimesi eğer isyan anlamında alınırsa ki biz böyle almaktayız. Bu büyük peygamberin en büyük mucizesi Allah'a ve onun elçisine isyanla damgalanan Firavun'a bakınız 10/91, 73/16, 79/21 karşı isyan etmek olur. Kur'an bunu kendi terminolojisi içinde Firavun'un yardakçısı, büyücü ve yöneticilere karşı Musa'nın asası ifadesiyle vermiştir. Yani Musa'nın en büyük mucizesi asa olmaktır. Acaba bu bir değnek midir yoksa asa kelimesinin esas delaleti isyan mıdır? Eğer böyleyse en büyük mucizelerden biri de insana zulmü ve Allah'a isyanı meslek edinmiş zalimlere karşı isyan olacaktır. Bu konu gerçekten tartışılmaya değer. Bir noktanın altını daha çizmek istiyoruz. İsrailoğullarından danayı ilahlaştırma tutkuları tanıtılırken o dananın öldürülmesi emredilmektedir. Bunun sembolize ettiği anlamlardan biri de danayı tanrılarından biri haline getiren Mısır yönetimine isyandır. Dana sembolünün anlamı ve mesajıyla ilgili ayrıntılar için bakınız Kur'an'ın temel kavramları dana maddesi. Bu gerçeği tefsir tarihinde bizden önce sadece Müfessir Elmalılı Hamdi Ölüm 1942 Üstad dikkat çekmiştir. O gerçek Bakara'yı ineği kesmenin Mısır yönetimine isyan anlamına geleceğidir. Zaten Musa'nın çağrısının ilk hedefi de bu isyandı. Yani Mısır putperestliğinin Bakara'ya tapan anlayışına isyan. Elmalılı mesajı çok güzel yakalamıştır. Bakara zep etmek, o zaman Beni İsrail üzerinde hakim olan Firavun hanedanının tanrılarını boğazlamak olacağından Beni İsrail için ihtilal ilanı demek olurdu. Böyle müthiş bir emrin elbette ki icra kabiliyeti bulunamazdı. Hatta tasavvur bile edilemezdi. Elmalılı Tefsir 1/382. Musa'nın asasıyla vuruşun sembolize ettiği isyan da budur. Kur'an insanın insana isyanından söz etmez. Yani bu noktada tarafsız bir tavır takılmıştır. Ancak Mümtehine 12. ayette geçen maruf konusunda isyan etmemek ifadesine bakarak münker konusunda isyanın geçerliliğine hükmedilebilir. Allah'a ve Resullere isyansa tıpkı küfür ve fısk gibi Allah'ın sevmediği bir bozukluktur. Hücurat 7. İsyan konusunun ilginç noktalarından biri, belki birincisi şudur. Kur'an'a hem insanın hem de şeytanın Allah'a ilk ters düşmelerini isyan olarak nitelendiriyor. Adem Rabbine isyan etti. Taha 121. Şu bir gerçek ki şeytan Rahman olan Allah'a karşı asi olmuştur. Meryem 44. Demek ki oluşun sadece eksi kutbunda değil, artı kutbunda da yaratıcı ve hür benliğin kıvılcımını isyan tutuşturuyor. Kur'an bu isyanın ilk kez Allah'a karşı sergilendiğini ve bunun yani Adem'in isyanının bağışlandığını söyleyerek bakınız 2/37, 20/122 isyanı tanımaktan değil sürdürmekten ve ilahlaştırmaktan kaçmanın gereğine dikkat çekiyor. Adem'in zellesi ve sonra bağışlanması, yaratıcı hür benliği elde etmede isyanın gerekliliğini, şeytanın inadı ise isyanı ilahlaştırmanın tahribini anlatmaktadır. Yapmak için yıkmakla yıkmayı ilah haline getirmek aynı şeylerdir. Nebiler de birer isyan önderidirler ama onların isyanı fıtrat düzenini yozlaştıranlara karşıdır. Hazreti Musa da Firavun da birer asi idi ama Musa iyiye ve güzele isyan edene isyan içindeydi. Bu yüzden onun isyanı mucize, Firavun'un isyanı hüsran olmuştur. Bütün yaratıcı ruhlar derece derece birer asidir. Mevcuda isyan etmeyen benlik varoluş sırrını yakalayamaz. İsyanı tanımayan ruh alışkanlık ve geleneğe yenik düşer. Alışkanlıksa yaratıcı gücün afyonudur. Ölümsüzlüğün kandilini yakan ve kubbeye zaman üstü ses, renk, desen ve ahenk bırakan isyanın nefesi ve parmaklarıdır. Yaratıcı ruhta isyan, önce mevcuda isyandır. Mevcuda isyan, insanoğlunun en çetin işidir. Bunun içine ana babaya karşı çıkmak gibi zorluklar bile girer. Mevcuda isyanın tanrısal sembolü Hazreti İbrahim'dir. Bunun içindir ki yaratıcı yürüyüşte her oluş bir İbrahim gerektirir. Yürüyen ruhun her anı bir öncekine isyandır. Çünkü yürüyen ruh her an yeni bir iş ve oluştadır. Rahman 29. Yürüyen ruhların en büyüğü bir hadisinde diyor ki, ben her gün 70 kez tövbe ederim. O günaha tövbe etmiyordu. Çünkü günahtan arınmıştı. O bir önceki anı bir sonraki anın ayağı altında bir kadavra görüyor ve ondan Allah'a sığınıyordu. Ve yürüyüşü öylesine hızlıydı ki normal insanlardan 70 kez fazla görüyordu. Eskinin kokuşmuşluğunu ve her görüşte Allah'a sığınıyordu. Yaratıcı isyan, günahı tanıyan ve fakat ona esir olmayan ruhun tavrıdır. Yıkıcı isyansa günaha ve tahribe yenik düşenlerin saplantısıdır. Birincisi nebilerin, ikincisi onlara düşman ruhların isyanıdır. Oluş bu iki isyanın sürekli düellosudur. İnsanlığın büyük evladı Hallaç bu noktaya dikkat çekerken şaheseri Tavasi'nde şöyle diyor. Ahmet, Hazreti Muhammed ile İblis'ten başka hiç kimseye iddiacı olmak yaraşmamıştır. Şu var ki İblis'in gözden düşmesine karşı Ahmet için gözü açıldı. İblis'e secde et dendi. Ahmet'e bak İblis secde etmedi. Ahmet de sağa sola bakmadı. Yani ilk anda ikisi de emre karşı isyan sergiledi. Hallac'ın bu sözleri ve geniş izah için bakınız Öztürk. Hallacı Mansur 2. cilt 11. bölüm. Kur'an isyan konusunda iki tehlikeden sakındırmak istiyor. İsyanı hiç tanımamak ve isyanı ilahlaştırmak. Birinci hal melek insan hayaline esin olmaktır ki Kur'an insanın yaratılış gerçeğine aykırı olan bu kabule değer vermez. Bakınız 2 Taksim 30, 33 Taksim 72. Ne ilginçtir ki meleklerden söz eden ayetlerden biri onları kendilerine emrettiği hususlarda Allah'a isyan etmezler. Tahrim 6 diye tanıtıyor. Oysa ki insan zalim ve kan dökücü olarak nitelendirilir. Bakara 30. Yani insan isyanı tanıyan ve kullanan bir varlıktır ve bu yüzden üstündür. Hz. Muhammed diyor ki eğer günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyen bir topluluk getirirdi. Müslim Tövbe 11, Tirmizi Cennet 2. Bu söz din dilinde bir adı da günah olan isyanın hayat ve oluştaki yerine dikkat geçen mucize bir beyandır. İsyan kavramını günümüz İslam dünyası bağlamında değerlendirirsek şöyle diyebiliriz. İslam dünyası büyük isyanlara ve büyük asilere muhtaçtır. Kur'an'a göre en büyük engeli aşmak, boynumuzu bukağılayan tabuları kırmaktır. Bunu ancak büyük hamlelerin yaratıcısı dev asiler yapabilir. Ne yazık ki İslam dünyası bukağılarını kırmak için isyan yerine koltuk ve mide uğruna savaşıyor. Onun isyanları Kur'an'ın menzil ve maksatlarına yönelik değildir. Olsaydı dünyanın kaderi çoktan değişirdi. Genelde tüm dünya, özel olarak da İslam dünyası gerçek İbrahimlere muhtaçtır. Gerçek İbrahim özlemi iyi kavranamaz ve hedefine yönelemez ise sahte İbrahimler zuhur eder ve o zaman isyan oluş ve eriş yerine oluş ve bitiş getirir. Bunun içindeki Kur'an isyanın en büyük önderine şu emri vermiştir. De ki, işte benim yolum budur. Ben Allah'a basiret üzere çağırırım. Ben ve beni izleyenler. Yusuf 108. Allah ile aldatanlar kitleleri cücelerin hüsranını yürüyen ruhların isyanı gibi göstererek de aldatırlar. Bu da şeytanın bir oyunudur. Gerçekten de şeytan isyanların hedefini saptırmada büyük bir ustadır ve insana verdiği zararların en büyüklerini bu hedef saptırmayla gerçekleştirir. Biz burada soruyu tarih yaratan ruhların kimliği açısından cevaplamaya çalışalım. Bir başına sergilediği devrimlerle çağların rotasını değiştiren büyük ruh, isyanıyla ilgili olarak şu cevabı verebilir. Ben tarih önünde isyanım kadar büyüğüm. Müdafaa hukuk felsefesinde isyan. Müdafaa hukuk önderleri onurlu yaşamanın temel koşulunu isyan olarak belirlemiş yaratıcı ruhlardı. Onların başbuğu şöyle diyor. Bir insan ve insanlardan meydana gelen herhangi bir toplum yaşamak için ölmeye karar verirse mutlaka yaşar. Fakat yaşamak için ölmemeye çalışanlar ve ölümden kaçanlar mutlaka ölürler. Ölümün yalnız maddi olması söz konusu değildir. Manen dahi ölünür. ABE 15 Taksim 62. Müdafaa hukuk felsefe ve zihniyeti bir anlamıyla bir isyan zihniyetidir. Bu isyan önem sırasıyla şu olumsuzluklara karşıdır. Zulüm, despotizm, işgalcilik, putçuluk, raiyecilik, sömürü, emperyalizm, riyakarlık, hainlik, Allah ile aldatma, cehalet, miskinlik, sünepelik, korkaklık, ümitsizlik, tembellik. Bütün bu isyan türlerinin taşıyıcısı, baş temsilcisi tarihin en büyük dehalarından biri olmanın yanında, tarihin en büyük melamet erlerinden biri olmanın onurunu da taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün temel şahsiyet yapısını anlatırken şöyle diyor. Atatürk hep asilik gösterdi, hiç uysallık göstermedi. Dikkat edin, bütün hayatında hiçbir gafı yoktur. Bizzat Atatürk bu gerçeği ifade ederken 18 Mart 1923 günü Tarsus'ta gençlere şöyle diyor. Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır. Galip olmak, mağlup olmak. AB 15 Taksim 229. Milletin yaratılışına musallat olup onu boğmuş saltanat despotizminin parçalanması, milletteki örtülen fıtratı Atatürk buna sultanların boğdukları zannolunan millet ruhu diyor, uyandırmakla mümkün olacaktı. Atatürk bu uyandırmayı başardı. Nasıl mı? Mevcut kabullere karşı çıkarak. Karşı çıkış yoksa uyarı olmaz. Uyarı olmayınca da kurtuluş söz konusu edilemez. Din baronları bunu bildikleri için kutsal baskılar oluşturarak uyarıyı kırmakta, etkisizleştirmektedirler. Uyarı her şeye, her baskıya rağmen sürdürülmelidir. Atatürk bunu yapmıştır. Tabii onun elinde yaptığı uyarıların icabını da yerine getirme imkanı vardı. Bu da ona Allah'ın ve tarihin bir lütfuydu. Çünkü varoluş misyonu buydu. Şöyle veya böyle karşı çıkış sürekli sergilenmelidir. Bir an bile unutmayalım ki kutsalla takviye edilmiş asırlık despotizmlere karşı halkı uyandırmak işi insanoğlunun en zor işidir. Bu işin atomu parçalamaktan daha zor olduğunu, atomu parçalamayı başaran Alman dahi Einstein ifade etmiştir. Kavmiyeti bakımından Einstein'ın yurttaşı olan büyük ilahiyatçı filozof Paul Tillich, ölüm 1965, bu uyandırma işinin hangi risklere mal olacağını anlatan şu düşündürücü ve ürpertici tespiti yapmaktadır. Günümüz insanına din konusunda söylenecek ilk söz, dine karşı bir söz olmak zorundadır. Paul Tillich, The Protestant Era, 185. Bunun daha çok anlamı şudur, eğer gerçek dinden söz edeceksek, kullandığınız ilk cümle geleneğin oluşturduğu sahte dine karşı onu rahatsız eden bir cümle olmalıdır. Aksi halde hem kendinizi hem de gerçek dini arayanları aldatırsınız. Müdafaa hukukun başbuğu bütün bunların farkındadır ve işini bu farkındalıkla yapmaktadır. 5 Şubat 1924 günü gazetecilere yaptığı konuşmada şöyle diyor. Sultanların boğdukları zannolunan millet ruhu, saltanat, taht ve tacı parçalanarak yeniden canlandırıldı. Milletin teyakkuzuna, milletin ilerleme ve gelişme kabiliyetine güvenerek, milletin azminden asla şüphe etmeyerek, cumhuriyetin bütün icablarını yapacağız. Mücadele bitmemiştir. AB 16 Taksim 209. İsyan ve ihtilalin ilk hedefi Türkiye'deki şirk şaibeli gelenekçiliği yıkmaktı. Bu iş bitince İslam aleminin sıkıntılarını bertaraf etmek için çalışacaktır. Yukarıda değindiğimiz konuşmasında şunu da söylemiştir. Müdafaa-i hukuk başbuğu. İslam alemi maalesef bir sürü esirlerden meydana gelen acınacak hale gelmiş yığınlardır. Ben henüz onlarla meşgul olabilecek kuvvet, kudret ve mevkiye sahip değildim. Ben şimdilik doğrudan doğruya mensup olmakla iftihar ettiğim Türk milletinin kurtuluşundan bahsediyorum. Bu milletin şimdiye kadar Arapların, Acemlerin din maskeli ihvaleriyle aldatılmış olduğunu ispat etmek isteyen bir adamım. AB 16 Taksim 208. Ondaki isyan ve ihtilal ruhu Batı'yı ilk günden beri tedirgin etmiştir. Eğer milleti ona tam uyabilseydi, Batı bugün onun mirasını çökertmeyi denemek yerine onu dünyanın önüne çıkarmayı esas alacaktı. Ama Atatürk'ün milleti gerekeni yapmadı. Halaskar gazisine layık olamadı. Açıkçası ona nankörlük etti. Tarih bunun faturasını ona elbette ki ödetecektir. 4 Mart 1923 günü Gazi ile görüşen Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Prince, mülakatının sonuna Atatürk ile ilgili şu değerlendirme paragrafını koymuştur. Kuvvetli iradesi, soğukkanlı ve nesnel aklı, mantıklı düşünüşü ve alçak gönüllülüğü onu zamanının büyük adamlarından biri olarak öne çıkarmaktadır. Eğer Avrupa'daki devlet adamları böyle bir adamı ve onun önderlik ettiği halkı düşman olarak değil de dost olarak emin vaziyette tutmayı beceremezlerse bir facia olur. AB 15 Taksim 192. Elbette ki böyle bir tavır Batı için bir facia olurdu. Ama olmadı. Çünkü Batı bu işi Gazi'nin milletine yaptırarak kendini korumaya aldı. Gazi'nin milletinin bu haçlı oyununa teslim olacağına kim ihtimal verebilirdi? 21. ayrımın sonu, sayfa 255.